Kıymetli Erkam Radyo dinleyenleri, bendeniz Muhammed Akif Koç ve Profesör Doktor Necdet Tosun Hocam ile birlikte Dervişin Günlüğü programında sizlerleyiz. Hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
Hocam, geçen programımızda tarikatların ve tekkelerin sosyal hizmetleri ve tasavvuf tarikat ehlinin de sosyal hizmetleri konularına değinmiş idik. Onun ardından dinleyicilerimizden gelen soruları cevaplamıştık. Modern hayatta tasavvufi yaşam nasıl olmalıdır gibi bir konu işlemiş idik. İnşallah bugün de tarikatlara giriş yapmış olacağız. Kadiriye, Yeseviye, Rıfaiye, Sühreverdiye, Çiştiye gibi tarikatları birer birer inşallah sizlerden dinlemiş olacağız. Yine aynı şekilde dinleyicilerimizden gelen sorulara da cevap vermiş olacağız. Değerli dinleyenlerimiz, dervisingunluğu@erkamradyo.com adreslerinden sorularınızı bizlere ulaştırabilirsiniz. Hocam inşallah öncelikle Kadiriye Tarikatı ve Abdülkadir Geylani Hazretleri hakkında sizlerden bilgi alalım hocam. Buyurun.
Evet, Abdülkadir Geylani Hazretleri, Geylan veya Gilan veya Cilan diye bilinen bir köy veya kasabada doğmuş. Bazıları bugün İran'da Gilan diye bir yer var. Orada doğduğunu ifade ederler. Bazıları Bağdat'ın bir köyü derler ama muhtemelen İran'daki Gilan olması daha muhtemel. Küçük yaşta Bağdat'a gidiyor İslami ilimler öğrenmek için. Yola gideceği zaman tabii eskiden bu 10 yaşında veya 13 yaşında bir gençtir. İslami ilimleri öğrenmek için evinden, barkından ayrılıyor. Kervanla birlikte, Bağdat kervanıyla birlikte yola çıkıyor. Yola çıkarken annesi kendisine bir kese para vermiş. Tabii şimdiki gibi eskiden banka, EFT, havale şeyleri yok. Evet. Yani şimdi çocuğunuz baba paraya ihtiyacım var der. Hemen havale yaparsınız. İşte birkaç saniye içerisinde, birkaç dakika içerisinde ona ulaşır. Eskiden böyle imkanlar sınırlı yok. Dolayısıyla yani Bağdat'a gidecek. Yıllarca orada belki kalacak, eğitim görecek. Uzun süre gelemeyecek, uzun süre para göndermem mümkün olmayabilir diye annesi bir kese altın, yani eskiden altın paralar vardı, dinar diye veriyor kendisine ve diyor ki oğlum diyor, ne olursa olsun sakın yalan söyleme. Annesinin Abdülkadir Geylani Hazretleri'nin tavsiyesi bu, sakın diyor yalan söyleme. Ve Abdülkadir Geylani genç bir çocuk, kervanla birlikte efendim Bağdat'a doğru yola çıkıyor. Yolda kervanı eşkıya vuruyor. Yani eşkıya baskın yapıyor. Kervanda belki 100 kişi var, belki 50 kişi, kaç kişi varsa. Efendime söyleyeyim. Ve oradaki insanların mallarını, paralarını alıyorlar. Bu eşkıyalar. Fakat Abdülkadir Geylani ufak bir çocuk. 12-13 yaşlarında bir çocuk belki. Dolayısıyla onda para yoktur diye onun üzerine aramıyorlar. Eşkıya çetesinden bir tanesi öyle laf olsun diye, oğlan diyor, sende para var mı? Var diyor o da. Ne kadar var diyor. İşte bir kese altın var diyor mesela. İnanmıyor eşkıya. Ufacık çocuk da bir kese altın ne arar diye. Önemsemiyor. Vallahi var diyor. Ondan sonra bakıyor hakikaten bir kese altın. Eşkıya diyor ki, oğlum sen bu parayı, bu keseyi göstermeseydin almayacaktık. Sen de kalacaktı. Niye söyledin? Abdülkadir Geylani diyor ki, ben anneme söz verdim. Yola çıkarken dedi ki, oğlum sakın yalan söyleme. Size sordunuz param var mı diye. Yalan söyleyemem. Var. Onun bu dürüstlüğü, Abdülkadir Geylani Hazretleri'nin bu dürüstlüğü, doğruluğu eşkıyayı bile etkiliyor. Ve aldıkları malları, paraları iade edip tevbekar olmuşlar eşkıyalar diye böyle bir menkıbesi vardır.
Eyvallah.
Sonra Bağdat'a geliyor. Bağdat'ta uzun yıllar tefsir, hadis, fıkıh, İslam ilimler öğreniyor. Sonra efendim tasavvuf yoluna giriyor. Maneviyat yoluna ilerliyor. Abdülkadir Geylani Hazretleri bu maneviyat yolunda ilerlediği günlerde bir defasında bir böyle sahrada boş araziye giderken yukarıda bir buluttan ses geliyor menkıbeye göre. Ses geliyor. Ey Abdülkadir, ben senin Rabbinim. Bugüne kadar çok namaz kıldın, çok ibadet ettin, çok yoruldun. Bundan sonra başkalarına haram kıldığım şeyleri sana helal eyledim. Veya bir rivayette bundan sonra senden namazı kaldırdım. Artık namaz kılmana gerek yok. Ben senin Rabbinim diye böyle bir ses. Abdülkadir Geylani Hazretleri defol melun şeytan diyor. Tekrar ses geliyor. Nereden anladın şeytan olduğumu? Abdülkadir Geylani diyor ki Cenab-ı Hak haram olan bir şeyi hiç kimseye helal eylemez. Namazı eğer kaldıracak olsaydı peygamberinden kaldırırdı. Peygamber Efendimiz'den bile namazı kaldırmamış. Ona bile farzdı. Anladım ki sen şeytansın diyor. Tekrar buluttan ses geliyor. Ey Abdülkadir, sen ilmin ve irfanınla kendini kurtardın. Ben bu yöntemle, bu usulle birçok abid, zahid kişiyi yoldan çıkardım gibi. Şimdi bu menkıbedir. Olmuş mu olmamış mı bilemeyiz. Ayet değil, hadis değil. Ama çok önemli mesajlar var. Demek ki tasavvuf yolunda insanlar böyle işte efendim rüyada şunu gördüm. Bana şöyle bir kulağıma ses geldi. Şu oldu, bu oldu diye yoldan çıkabiliyorlar. Yani çok dikkatli olmak lazım. Tasavvufi eserlere bunların böyle menkıbe tarzında konmuş olması tasavvuf yolcusunun, dervişlerin, saliklerin uyarılması, ikaz edilmesi ve Kur'an-ı Sünnet çizgisinden ayrılmaması için önemli menkıbeler bunlar. İkaz edici menkıbeler. Eğer bunlara insan aldanırsa, yani ilmi zayıfsa, bilgisi zayıfsa, işte duyduğu her sese, gördüğü her rüyaya inanmaya kalkarsa, cahil bir insan olsa ne derdi Abdülkadir gelen yerine? Cahil bir insan olsa, ya Rabbi sana şükürler olsun. Zaten çok da yorulmuştum bu namazdan. Evet. Senin şanın ne yücedir. İyi ki kaldırdın namazı benden diye.
İlimle mi olan bir şey hocam bu? Yani tabii. Abid ve zahitleri de yoldan çıkardım, nice abid ve zahitleri de yoldan çıkardım diyor ya.
Evet, işte ilim orada, ilim orada kurtarıcı oluyor. Yani cahil bir insan gelen sesin veya gördüğü rüyanın kazip, yalancı bir rüya olduğunu veya gelen sesin nefsani, şeytani bir ses olduğunu anlamayabilir. Ama ilim ehli hemen mukayese yapıyor. Okuduğu şey, bilgiler var. İşte bu menkıbeyi bile duymuş olmak bile, değil mi? Şu menkıbeyi duymuş olmak bile, kitaptan okumuş olmak bile bir bilgidir.
Evet.
Ha, demek ki ileride benim de başıma böyle bir şey gelirse, yani Kur'an'a, hadise aykırı bir şey bana hatiften, gaipten tavsiye edilirse bileyim ki o şeytanidir. Bunun bilgisini bilmek bile, önceden bilmek bile yarın için hazırlık olmuş oluyor. Bunu bilmiyorsa, okumamış, bilgisi az, insan kayabiliyor. Bugün veya İslam tarihinde işte ben Mehdi'yim, ben peygamberim, ben şuyum, buyum diye ortaya çıkan birçok insan böyle nefsani, şeytani rüyalarla, yalancı rüyalarla veya seslerle önce yoldan çıkarılmıştır. Sonra işte başlar ben Mehdi'yim, ben bilmem ne demeye başlamıştır. Onun için bunlar çok tehlikeli şeyler. Yani bu yol uzundur, menzili çoktur, geçidi yoktur, derin sular var diyor, değil mi?
Evet.
Şair. Dolayısıyla bu maneviyat yolunda ilerlerken bu tür böyle çukurlardan, handikaplardan efendim kurtulmak için de ilim de gerekiyor. Abdülkadir Geylani Hazretleri'nin böyle bir menkıbesi de vardır. Abdülkadir Geylani Hazretleri tabii halkı irşada başlıyor, vaazlar ediyor, sohbetler ediyor, hem işte fıkıh, hadis, hem tasavvufi konularda anlatıyor. Bu arada Fethur Rabbani, El Fethur Rabbani, Futuhul Gayb gibi bir kısım, Gunyetut Talibin gibi bir kısım eserler kaleme almıştır. Mektupları da derlenmiş. Onlar da günümüzde mevcut.
Günümüzdeki İran bölgesinde mi irşada devam ediyor hocam Abdülkadir Geylani?
Yok, Bağdat'ta, Irak'ta.
Ha, Bağdat'ta.
Yani o zaman tabii Irak diye şey yok. Bağdat var. Efendim, çünkü Abdülkadir Geylani'nin vefatı Hicri 562, miladi 1166. Yani Abbasi dönemi, Abbasi halifeleri dönemi. Efendim, o dönemde Bağdat'ta yaşamıştır. Kendi memleketi belki Gilan tarafı olabilir ama irşat hayatını Bağdat'ta geçirmiş. Birçok bölgeye müritler, tam yetiştirdiği müritlerini göndermiş. Dolayısıyla Kadiriye tarikatı her ne kadar Bağdat merkezli Abdülkadir Geylani'den dolayı oluşmuş ise de Hindistan'dan efendim ta Cezayir'e kadar, Kuzey Afrika, işte Anadolu'ya geliyor. Çok değişik bölgelere yayılmış, farklı kollarıyla, ya Kadiriye adıyla veya farklı kollarıyla, farklı tarikatlara, isimlere dönüşerek devam etmiştir. Anadolu'ya da Abdülkadir Geylani'nin başlattığı bu tarikat sonraki asırlarda Osmanlı döneminde Anadolu'ya ilk defa Eşrefoğlu Rumi tarafından getirildiği kabul edilir. Eşrefoğlu Rumi aslında Ankara'da medfun olan Hacı Bayram Veli'nin damadı ve müridi.
Evet.
Hacı Bayram'ın tavsiyesiyle bugünkü Suriye bölgesine gidiyor. Hama, Halep oralara gidiyor. Orada bir Kadiri Şeyhinden tasavvufi eğitim görüyor Eşrefoğlu Rumi. Tekrar efendim Anadolu'ya geliyor ve Kadiriye tarikatını burada yaymış oluyor. Kendi ismin Eşrefoğlu isminden dolayı Kadiriye'nin Eşrefiye kolu diyoruz buna biz. Eşrefiye kolu.
Evet.
Bu eşrefilik bugünkü şeyle söylersek Marmara bölgesinde işte veya Batı Anadolu'da daha çok yayıldığı anlaşılıyor. Efendim ve bazı böyle bayram günlerinde köfteli çorba yapma ve müritlere, misafirlere ikram etme gibi eşrefiye, kadiri eşrefilerde köfteli çorba merasimi veya geleneği de vardır diye kitaplarda okuyoruz. Eşrefi gülü diye yani eşrefiye tarikatında kadiri eşrefilerde şeyh olan kişinin başına giydiği sarık ki ona tac deniyor. Tacın tepesinde bir gül motifi vardır. Eşrefi gülü denir. Böyle Osmanlı'da bir kısım gelenekler oluşmuş. Sonra Kadiriye'nin Rumiye kolu vardır. İsmail Rumi efendim birçok farklı yerlerde Kadiri tekkeleri aşıtan sonra İstanbul'a geliyor Osmanlı döneminde. Tophane'de bir dergah kuruyor ve İstanbul'daki işte Kadirilerin bir yerde merkezi gibi Tophane Kadiri Asitanesi diye bilinir. Efendim bu tekke uzun zaman Osmanlı'dan itibaren uzun süre hem tarikat kültürü, tarikat folkloruna da hizmet etmiş bir dergahtır. Bu dergahta mesela hem Muharrem ayında hem de Safer ayında. Muharrem ayında Muharrem aşuresi, Safer ayında Safer aşuresi pişirilirmiş. İşte pişirilmenin usulleri var, dualarla işte Allah yazarak kazanı karıştırma vesaire. Yani bunlar bir kültür. Dolayısıyla bu dergah kültüründe bu Kadiri tekkesinin, Kadiri astanesinin de önemli rolü olmuş zamanında. Bugün nispeten küçüldüğü anlaşılıyor şeylerin ama küçük de olsa hizmetlerin devam ediyor diye duyuyoruz.
Bu kollar Anadolu'daki kollar.
Anadolu'daki.
Eşrefiye, Rumiye.
Evet, Eşrefiye, Rumiye. Bir de en son olarak 1800'lü yıllarda yani 19. yüzyılda Kuzey Irak'tan Halisiye kolu Anadolu'ya gelmiştir. Abdurrahman Halis Talebani ile birlikte Abdurrahman Halis Talebani'nin Halis isminden geliyor Halisiye kolu. Evet. Efendim bu Sivas'taki Mur Ali Baba. O da Sivas'ta medfundur. Mur Ali Baba gibi. İşte bugün Elazığ civarında bir kısım Kadiri şeyhleri duyuyoruz. Onlar genellikle Halisiye kolundandır. Kuzey Irak'tan bizim Güneydoğu ve Doğu Anadolu'ya, İç Anadolu'ya doğru yayılan 1800'lü yıllarda, yani 19. yüzyılda üçüncü bir Kadiri kolu da olmuştur. Yani Eşrefiye, Rumiye ve Halisiye diye bu tür kollar Kadiriye'nin Anadolu'daki kolları. Onun haricinde gerek Orta Doğu'da, gerek Afrika'da veya Kuzey Afrika'da, hatta ta Hindistan, Pakistan bölgesinde mesela Pakistan'da Nevşahiye kolu vardır. Kadiriye'nin bir koludur. Kadiri Nevşahi. Bizim Arif Nevşahi beyler evet. Vardı dostumuz. Onların efendim amcaoğulları falan devam ediyorlar o kolda.
Hocam geçen bir yerde istatistik olarak okumuştum. Günümüzde en çok müntesibi olan tarikat olarak da Kadiriye tarikatı isimlendiriyor. Bilmiyorum doğru mudur?
Tabii yani öyle deniyor. Oturup da müntesiplerini tek tek sayan yok ama yaygınlık itibariyle yani Hindistan'dan Cezayir'e kadar, işte Yemen'den Kafkaslara kadar diyelim, İslam coğrafyasının her yerinde kadirilik vardır. Ondan sonra ikinci sırada belki işte Nakşibendilik, sonra Çiştilik gelebilir. Halvetiye biraz daha bizim Anadolu'ya ve biraz da az miktarda Mısır'a gitmiş. Ama yaygınlık itibariyle Kadiriye İslam dünyasında en yaygın tarikatlardan birisi olduğu anlaşılıyor.
Eyvallah hocam. Hocam Kadiriye tarikatı hakkında dinleyeceklerimiz galiba bu kadar.
Yani etvar-ı seb'a usulünü esas almışlardır. Nefsin yedi mertebesi. Nefsi emmare, nefsi levvame diye giden.
Evet, önceki programlarda.
Daha önce anlattığımız konu. Bu genellikle Kadiriler de bu sistemi benimsemişlerdir. Bu sistemle eğitim yapılır.
Eyvallah. zikirleri galiba devran diye isimlendiriliyor.
Evet, bu ayakta halka olurlar, kol kola girirler ve o halka yavaş yavaş adım atarlar. Yani o halka döner, devreder. Devran, oradan gelir o ismi. Yani ayakta ve dönerek yapılan zikirden dolayı. Kadirilerde de vardır, halvetilerde de vardır aslında. Diğer tarikatlarda devran zikri vardır ama daha ziyade kadirilerle anılır devran zikri. Hocam, cehri bir zikirdir tabii ki.
Eyvallah. Hocam dilerseniz şimdi Yeteviye tarikatı hakkında sizlerden bilgi alalım. Buyurun hocam.
Evet, yine İslam dünyasının eski dönemlerdeki meşhur tarikatlarından birisi Hoca Ahmet Yesevi'nin ismine nispetle anılan Yeseviye tarikatı. Hoca Ahmet Yesevi Hicri 562 miladi 1166 yılında vefat etmiş bir zat. Yani 12. asırda vefat etmiş. Yani 9 asır oluyor aşağı yukarı, değil mi?
Evet.
Şu anda 9 asır önce yaşamış bir insan. Kendisinden sonra onun talebeleriyle, müritleriyle devam eden tasavvuf yoluna Yesevilik veya Yeseviye denmiştir. Hemen şunu da ifade edelim. Bugün artık Yesevilik devam etmiyor. 1900'lü yılların başında, 1800'lü yılların sonuna kadar Orta Asya'da azalsa da, az da olsa bir kısım Yesevi şeyhlerinin, müritlerinin, dervişlerinin olduğunu biliyoruz. Fakat 1800'lü yılların sonunda, 1900'lü yılların başında artık Ruslar Orta Asya'yı işgale başlayınca hem dini eğitim kurumları üzerinde hem işte tarikatlar üzerine demek ki baskı kurulmuş. Dolayısıyla zaten zayıflamış, körelmek üzere olan, bitmek üzere olan Yesevilik iyice ortadan kalkmış. Bugün artık Yesevi müntesibi, Yesevi mensubu, dervişi, şeyhi Orta Asya'da veya başka yerlerde yoktur.
Nakşibendilikle mündemiş olduğu doğru mu peki hocam?
Şimdi kısmen bazı Yesevi şeyhlerinin Yesevilikle birlikte aynı zamanda bir de Nakşibendiliğe bağlandığı, iki yoldan eğitim yaptığı gibi şeyler var. Ama bazıları normal olarak devam etmiş, yani normal Yesevi tarzında devam etmiş. Hatta işte cehri zikir, hafi zikir meselesinden dolayı, çünkü Nakşibendiler sessiz olarak, evet, hafi zikir yapıyor. Yeseviler sesli zikir, cehri yapıyorlar. Aralarında bu böyle bir yöntem farkı da olmuş. Hatta tartışmalar da olmuş Orta Asya'da. Kitaplardan onları okuyoruz. Ama tamamen Nakşibendiliğin içinde eridiği şeyine katılmak mümkün değil. Çok kısmen ifade edilebilir ama tamamen değil. Bu tamamen erimesi, kaybolması zaman içerisinde muhtemelen ehli azalıyor. Ehli azalıyor. Hakiki Yesevi şeyhleri kalmıyor. Ve bir süre sonra işte Rusların da Orta Asya'ya gelmesiyle birlikte iyice kaybolup yok oluyorlar.
Eyvallah hocam.
Evet, Hoca Ahmet Yesevi Hazretleri bugün kabri Kazakistan'ın Türkistan şehrinde. Eski adı Yesi. O şehrin eski adı Yesi. Yesevi kelimesi oradan geliyor. Yani Yesili, Yesi şehrinde mensup anlamında. Zaman içerisinde ismi değişmiş şehrin. Bugün Kazakistan'ın güneyinde Çimkent eyaletine bağlı diyelim efendim, Türkistan ismiyle anılan ve yaklaşık 100 bin nüfuslu bir ilçe. Hoca Ahmet Yesevi Hazretleri'nin dergahı oradaymış zamanında. Şu an türbesi orada. Türbesini Timur yaptırmış. Büyük bir türbe. Ve Türkiye ile Kazakistan devletleri ortaklaşa Hoca Ahmet Yesevi Üniversitesi kurmuşlar aynı şehirde. Şu anda üniversitede eğitim devam ediyor. Hoca Ahmet Yesevi Hazretleri'nin o civarda işte Aslan Bab veya Aslan Baba denen bir zatın da türbesi var. Yani yaklaşık 50 kilometre Türkistan'dan, yani Yesi'den 50 kilometre ileride Oturar. Oturar veya Oturar diye telaffuzları var. Oradadır Aslan Bab'ın türbesi. Aslan bunlar Sayramlı. Yani bu aile Çimkent'in 30 kilometre yakınında Sayram diye bir kasaba vardır veya bir ilçe. Aslen Ahmet Yesevi Hazretleri'ni orada doğmuştur. Babası ve annesinin kabirleri Sayram ilçesindedir. Bugün Çimkent'in yakınında. Kendisi daha sonra Türkistan'a gelmiş. Orada efendim yetişmiş, halkı irşad etmiş bir zat. Evet, Hoca Ahmet Yesevi Hazretleri Orta Asya'da Türkistan, bugünkü adıyla Türkistan, eski adıyla Yesi şehrinde, kabri orada. Efendim daha önce dediğimiz gibi Sayram'da doğuyor.
Evet.
Babası küçük yaşta vefat edince ablasıyla birlikte Otrar'a geliyor. Otrar'da Aslan Bab isimli bir zatın yanında manevi eğitim almaya başlıyor. Bugün Aslan Baba diyorlar ama yani Türkiye'de Aslan Baba diyoruz. Kazakistan'da Arslan Bab diyorlar. Bab demek şeyh demektir. Arslan şeyh demektir aslında. Baba değil. Ama sonradan öyle dönüşmüş. Bir süre sonra Aslan Bab da vefat edince Hoca Ahmet Yesevi daha güneye, Buhara taraflarına iniyor. Mavera-ün-Nehir'e. Oralarda Hoca Yusuf Hemedani Hazretlerinden tasavvufi eğitim alıyor. Bazı kaynaklara göre Sühreverdi'den, yani bu Ömer Sühreverdi değil de onun amcası Abdülkahir Sühreverdi'den eğitim aldığı gibi rivayetler de vardır. Neticede muhtelif hocalardan eğitim alıyor. Zaten kendi babası da şeyhtir. Yani Hoca Ahmet Yesevi'nin babası İbrahim Ata şeyhtir. O ailede bir sürü alim vardı, şeyh vardı. Yani öyle bir aileden geliyor aslında. Ve işte dini ilimleri, tasavvufi ilimleri, efendim maneviyatı iyice tahsil ettikten sonra Hoca Yusuf Hemedani Hazretleri'nin halifesi olarak kendi memleketine dönüyor. Güneyden daha yukarı kendi memleketine Yesi'ye dönüyor. Dergahını kuruyor. Halkı irşada başlıyor ve o bölge insanları, tabii Türk halkı, Arapça, Farsça bilmiyorlar. Onların anlayacağı bir dille Türkçe ve şiir şeklinde onlara hitap ediyor. Çünkü şiir akılda kalıcıdır. Ve o günlerde okuma yazma oranı düşük. Bundan 8-9 asır önce. O zamanlar insanlar yarı göçebe. Yani atları var, develeri var, koyunları var. Yüzlerce. Nerede ot varsa oraya gidip otlatıyorlar. Sonra tekrar yani bazıları yerleşik, bazıları yarı göçebe. Yani bir ay burada otlatıyor. Sonra ot bitince öteki vadiye veya öteki dağa gidiyor. Bir ay iki ay orada otlatıyor hayvanlarını. Bu insanlar medrese kursanız da gelemiyor. Veya çocuğunu gönderemiyor. Yarı göçebe. Dolayısıyla bu tür yerlerde en iyi eğitim menkıbelerle, sözlü şiirlerle, destanlarla sözlü eğitim. Sohbet yani. Hoca Ahmet Yesevi de sohbet ediyor ve şiirler söylüyor. Bunlar hikmet tarzı şiirler olduğu için daha sonra önceleri dilden dile aktarılmış, sonra toplanmış, kitap haline gelmiş ve Divan-ı Hikmet mecmuaları meydana gelmiştir. Yine bir rivayete göre Hoca Ahmet Yesevi Hazretleri bir gün dergahın önünde oturmuş, bakıyor bir grup çocuk camiye veya medreseye Kur'an okumaya gidiyorlar. Çocuklar mushafı böyle torbaya koymuşlar. Bez torbalar olur ya.
Evet.
Torbaya koymuşlar. Bir de boynuna asmışlar ipini. Biraz boynuna asınca aşağıya sarkıyor Kur'an-ı Kerim. Bu şekilde camiye veya medreseye Kur'an okumaya gidiyorlar. Fakat bu çocuklardan bir tanesi Kur'an'a olan saygısı daha fazla demek ki boynuna asmamış ipini. Başının üzerine koymuş Kur'an'ı böyle başının üzerinde taşıyor. Biliyorsunuz bizim kültürümüzde Kur'an'ı böyle belden aşağı tutmak pek makbul değildir.
Evet.
Daha sonra Ahmet Yesevi bakıyor bu medreseden çıkınca çocuklar aynı çocuk bir süre arka arka geliyor. Yani adımlarını ters atarak. Çünkü medresede hocası var. Hocasının bulunduğu medreseye sırtını dönmemek için geri geri adımlarla bir süre yürüyormuş. Hocasına saygısı daha fazla. Kur'an'a saygısı diğer öğrenciye göre daha fazla. Ha diyor, bu çocukta bir istidat var, bir kabiliyet var. Daha farklı bir idrak var. Çağırıyor çocuğu Hoca Ahmet Yesevi. Oğlum diyor, senin adın ne? Süleyman diyor. Oğlum diyor, istersen hocandan, anne ve babandan izin al. Senin eğitimini biz üstlenelim. Oğlan gidiyor, hocasından, annesinden, babasından izin alıp geliyor. Hoca Ahmet Yesevi'nin dergahında dini ilimleri okumaya devam ediyor. İlmi hal bilgileri, tefsir, hadis neyse. Sonra maneviyat yolunda Hoca Ahmet Yesevi'nin müridi oluyor. Efendim maneviyatta da ilerliyor. Bir gün Hoca Ahmet Yesevi birkaç tane genci böyle gidin demiş, işte kırdan bayırdan odun toplayın. Dergaha getirin, ocağı yakalım, yemek pişirelim. Dervişler var, talebeler var, misafirler var. Dergahta kazan kaynayacak, odun lazım.
Yakacaklar.
Yakacaklar. Bu öğrenciler gidiyorlar, odun topluyorlar. Gelirken yolda yağmur yağıyor. Yağmur yağınca tabii öğrencilerin sırtındaki odunlar ıslanıyor. Ama bu Süleyman üzerindeki cübbesini veya paltosunu çıkarıp odunlara sarıyor ıslanmasınlar diye. Kendi ıslanıyor fakat odunları kuru vaziyette dergaha getiriyor. Ahmet Yesevi bakıyor, diğer çocukların getirdiği odunlar ıslak, onlar yanmıyor. Süleyman'ın getirdiği odunlar
yanıyor.
Kuru olduğu için yanıyor. Oğlum diyor, sen diyor ince düşünceli bir iş yapmışsın. Hikmetli bir iş yapmışsın. Hikmetli iş yapanlara hakim denir. Senin adın bundan sonra Hakim Süleyman olsun diyor. Bir süre sonra bu talebesine icazet, yani diploma veriyor. Diyor ki oğlum şu deveye bin. Deve nerede durursa orada dergahını kur. Halka İslamiyet öğret. Maneviyat öğret, tasavvuf öğret. Bu Hakim Süleyman yola çıkıyor. İşte güneye gidiyor. Bugün eski Harezm bölgesiymiş. Bugün tabii geniş bir bölge. Özbekistan'ın Karakalpakistan Özel Cumhuriyeti'nin Kongrat şehri. Orada deve duruyor ve çöküyor. Hatta deve orada bağırıyor. Bağıran eski Türkçe'de bakırgan.
Hmm.
O bölgeye bakırgan adı veriliyor.
Bakırgan.
Orada dergahını kuruyor Hoca Ahmet Yesevi ve halkı irşada başlıyor. Bu Hakim Süleyman.
Hakim Süleyman.
Hakim Süleyman artık şeyh olduğu için Hakim Ata diye anılmaya başlıyor. Hakim Ata, yani Süleyman Bakırgani diye aradı. Bu zat da Şeyhi Ahmet Yesevi gibi böyle şiirlerle, Türkçe şiirlerle halkı irşad ediyor. Tabii sohbet de ediyor ama zaman zaman şiir de söylüyor. Onun söylediği şiirler Bakırgan Kitabı isimli bir mecmuada toplanmıştır. Ayrıca başka şeyler de vardır, şiirler de vardır böyle nazım şeklinde. Mesela Yarım Elma Kitabı, Hazreti Meryem Kitabı, Ahir Zaman Kitabı gibi, bunlar aslında birer uzun şiirdir. Yani risale, küçük risale gibi. Bu Yarım Elma Risalesi'nde anlatılan şey bir hikayedir. O hikayenin Türkçe ve şiir şeklinde anlatılmıştır. İmam-ı Azam Ebu Hanife'nin babası Sabit'in hikayesi. İmam-ı Azam'ın ismi biliyorsunuz Numan bin Sabit. Kendi adı Numan, babasının ismi Sabit.
Evet.
İşte İmam-ı Azam'ın babası Sabit, rivayete göre gençliğinde bir dere kenarından giderken dere üzerinde akıp gelen bir elma görüyor. Su getirmiş, sürüklemiş. Alıyor elmanın yarısını yiyor. Sonra düşünüyor, ben bu elmanı yedim ama yarısını. Acaba kul hakkı oldu mu? Kime ait bu elma? Dereyi yukarı doğru yürüyor, yürüyor, yürüyor. Yani akıntının tersine. Bakıyor bir bahçe. Bahçenin kenarında bir elma ağacı. Dalları dereye doğru sarkmış. Diyor ki olsa olsa bu ağaçtan düşmüştür bu elma. Bahçeye giriyor. Bahçenin sahibini buluyor. Sabit. İmam-ı Azam'ın babası.
Evet.
Diyor ki ben aşağılarda yürüyordum. Derenin üzerinde akıp gelen bir elma buldum. Yarısını yedim. Olsa olsa sizin elmanızdır, sizin bahçenin elmasıdır. İşte kul hakkı olmasın, hakkınızı helal edin diyor. Adam diyor ki olmaz, helal etmem. Ne isterseniz yaparım diyor, yeter ki hakkınızı helal edin. Çünkü kul hakkı çok problemli bir iş. İmam-ı Rabbani öyle diyor. Hakla iki ayrılır. Bir Allah hakkı, bir de kul hakkı. Mesela namaz, oruç, hac gibi farzlar, bunlar Allah hakkıdır. Allah-u Teala bize emretmiştir. Yapmamız gerekir. Ama bunlarda bir eksiğimiz olursa, mesela namazda eksiğimiz oldu. Oruçta eksiğimiz oldu. Kusurumuz oldu. Elimizi açarız. Ya Rabbi sen Rahmansın, Rahimsin, affet deriz. Cenab-ı Hak da affeder. Çünkü başka insanlarla ilgili bir şey değil o. Allah'la ilgili.
Allah
vazifemiz. Ha bu Allah hakkı birinci. İkinci grup kul hakkı. Bir adamdan parasını borç almışız, vermemişiz. Bir adamın yolda giderken ayağına basmışız. İşte dedikodusunu yapmışız. Vesaire. Bunlar hepsi kul hakkı. Şimdi ahirette hesap günü namaz, oruç eksiğimiz varsa ya Rabbi affet deriz, affeder. Ama kul hakkı yemişiz. Ya Rabbi affet deyince diyecek ki o benimle ilgili bir şey değil. Sen falanca kişinin hakkını yemişsin. Git onunla konuş, onunla helalleş. Ve o gün, kıyamet gününde, o hesap gününde ayet-i kerimeye göre estağfurullah yevme yefirrul mer'u min ehih diye başlayan bir ayet var. O gün kişi kardeşinden kaçacak. Ve ümmihi ve ebi annesinden babasından kaçacak. Ve sahibetihi ve beni hanımından ve çocuklarından kaçacak. Yani bunlar gelip de benden hak istemesinler, kul hakkı istemesinler diye herkes kendi canının derdinde. İmam Rabbani öyle diyor. Allah-u Teala Rahmandır, Rahim'dir. Kendi haklarını affeder. Ama insanlar zalimdir. Hakkını helal etmez. Herkes canının derdinde olur hesap gününde. Onun için kul hakkından daha çok kaçmak lazım diyor. Şimdi bunu bir parantez gibi düşünelim, kapatalım. Tekrar hikayeye dönelim. Sabit diyor ki bahçenin sahibine ne isterseniz yaparım. Yeter ki bu kul hakkı ahirete kalmasın. Bahçe sahibi diyor ki benim diyor bir kızım var. Kör, topal, sağır, dilsiz. Bununla evlenirsen hakkımı helal ederim. Sabit düşünüyor. Kör, topal, sağır, dilsiz. Hapı yuttuk diyor yani. Bir ömür geçecek. Ama bir de kul hakkı meselesi var. Peki diyor, razıyım diyor. Yani kul hakkı ahirete kalmasın.
Kul hakkı olmasın.
Kul hakkı kalmasın diye. Ve işte nikah şeyler yapılıyor. Eskiden biliyorsunuz böyle nikahtan önce gelini pek görmezlerdi yani. Gelinin bile bir akrabasına gelin vekalet verir. Gelin adayı daha doğrusu. O vekaletle işte nikah gıyaben kıyılır. Çoğunlukla insanlar nikahtan sonra, evlendikten sonra gelini görenler oluyormuş yani eskiden.
Evet.
O şimdi hani böyle gezme, tozma, flört yeni başladı. Efendim sabit nikah düğün işledikten sonra eve giriyor, bakıyor ki sapsağlam bir kız. Kör değil, sağır değil, topal değil, dilsiz değil. Herhalde ben yanlış eve girdim diyor, kaçıyor dışarıya. Babasını buluyor. Diyor ki içeride senin kızın yok. Babası diyor ki yok diyor, o benim kızımdır. Kör dedim, haram olan şeylere bakmaz. Sağır dedim, dedikodu gıybet dinlemeye karşı sağırdır. Dilsiz dedim, yalan dedikoduya gıybet karşı dilsizdir. Yani yoksa dili var. Topal dedim, yani günaha yürümez anlamında. O dedi, benim kızımdır, hayırlı olsun. Neyse, evleniyorlar. Bir çocukları dünyaya geliyor. Bu sabitle o kızın. Çocuklarına Numan ismini koyuyorlar. Numan bin Sabit. Yani İmam-ı Azam Ebu Hanife oluyor. Evet, o çocuk daha sonra İmam-ı Azam Ebu Hanife oluyor diye böyle bir menkıbe vardır, bir hikaye vardır. İşte bu hikayenin şiir şeklinde, Çağatay Türkçesiyle şiir şeklinde yarım ifade elma edilmiş eser Yarım Elma Risalesi veya Yarım Elma Kitabı. Bu Ahmet Yesevi'nin müridi ve halifesi Hakim Ata'nın, diğer adıyla Süleyman Bakırgani'nin eseri.
Hocam bu dinlediğimizden anladığımız şu ki özellikle bu Hakim Ata ve Ahmet Yesevi Hakk'ın arasında geçen bu olaylarda birincisinde bir istidat gerekiyor anlaşıldığı kadarıyla. Yani küçüklükten bir istidadı var.
Evet.
Süleyman'ın veya Hakim Ata'nın. İkincisinde de onu istidadı gören bir göz lazım. Yani hem evet, istidat hem de onu gören bir göz. Yani bu ikisi birleşince ortaya güzel sonuçlar ve güzel insanlar, onları da yetiştirecek daha güzel nice olaylar oluyor.
Kader.
Evet.
Kader. Yani sizde istidat vardır ama o istidadı görüp de size gel evladım diyecek biri olmazsa istidat tohumu çürür gider. Yani çok kaliteli bir tohum var. Toprağa atarsanız, sularsanız o tohum ağaç olacak. Ama toprağa atacak bir el olmazsa, yani tohumun genleri çok iyi, tohumun genleri diyelim, istidadı, kabiliyeti var büyümeye ama çöplükte çürür gider. Veya istidadı yok. Yani göz var, sizi birisi tutmaya çalışıyor, sizin bir yere götürmeye çalışıyor, sizi eğitmeye çalışıyor ama sizde bir numara yok. Yani istidat, kabiliyet yok. Veya sınırlı. Ama ikisi bir araya geldiği zaman hem istidat, manevi kabiliyet, idrak vesaire artık ne dersek ona, artı onu görüp gel evladım ben sana yardımcı olayım diyen bir el, bir kişi, bir göz, ikisi bir araya geldi mi işte böyle büyük zata yetişiyor. Hakim Ata gibi zata yetişiyor ve bu da kaderde oluyor demek ki. Hatta bazı zatlara göre mürşitler kendi müritlerini kendileri bulurlar, seçerler.
Eyvallah.
Çok ilginç bir sözdür bakın. Geçenlerde bir yerde okudum. Mürşitler diyor, kendi müritlerini kendileri bulurlar, seçerler diyor. Yani size rüyanızda evladım gel bizim yolumuza diye birisi bir şey söyleyebilir. Veya buna benzer, yani sizde bir cevher varsa sizi bulurlar. Bu istisnai bir şey, her zaman olmaz. Onun için aramak, talep etmek, okumak, insanın ihlaslı çalışması, o ihlasla çalışıp çabalarsak Cenab-ı Hak bir şeyleri demek ki kaderi ona göre halk eyleyebiliyor. Ama bu söz ilginçtir. Yani hani bazen bizim işte Mustafa Kara hocaların kitaplarında mı, başka yerlerde okumuştum var. Hocam işte bir tasavvuf yoluna bağlanmak için bir mürşit aramalı mıyız? Veya nasıl aramalıyız diye soranlara bazıları evet arayın, araştırın. Kendi meşrebinize, karakterinize uygun Kur'an sünnet çizgisinde bir zat bulursanız ona bağlanabilirsin diyenler var. Bazılara diyorlar ki aramanıza gerek yok. Eğer sende bir istidat varsa onlar seni bulur.
Eyvallah.
Öyle de diyenler var yani.
Geçen ben de aynı buna benzer bir sözü İsmail Kara Hoca'nın kitabının başında gördüm sanki. Aramakla bulunmaz diyor. Ancak bulanlar sadece arayanlardır diyor. Yani orada bir evet. İkisi arasında da ince bir nüans var.
İnce.
Eyvallah hocam.
Yani şey de öyle. Yani bizden çaba, biz ihlaslı, samimi olmak için, Allah yolunda ilerlemek için bir çaba içinde olursak Cenab-ı Hak ona göre bir şeyleri halk eyler. Ona göre sebepleri diyelim ortaya koymuş olur. O şekilde yani Ahmet Yesevi Hazretleri ile talebesi de birbirini bulmuşlar ve talebesi de yetişmiş.
Ahmet Yesevi Hazretleri hakkında halk arasında en çok bilinen belki de şey hocam, onu da inşallah sizden dinlemiş olalım. 63 yaşından sonra kendisini peygamberimizin de o 63 yaşında vefatıyla irtibatlandırarak kendisini yeryüzünden aşağıda kendine yaptığı bir çilehaneye çekmesi. Bu olayı sizlerden dinleyebilir miyiz acaba?
Evet, bugün o çilehane hala mevcut. Hoca Ahmet Yesevi'nin bugün türbesiyle eski dergahı arasında aşağı yukarı 100 metre kadar bir mesafe var. 100 metre, 150 metre ileride eski dergahı var. Orada işte sohbet edermiş. Ve 63 yaşından sonra dergahın içinde böyle bir yerin altında bir oda kazdırmış. Vaktinin büyük kısmını orada ibadetle, Kur'an okuyarak, tefekkürle, zikirle geçiriyormuş. Tabii yemek ve dünyevi ihtiyaçlar için çıkıyor ama veya sohbet için. Genelde vaktinin büyük bir kısmını, çünkü Peygamber Efendimiz 63 yaşında toprağın altına, yani vefat etti, toprağın altına gitti. Ben de artık 60 yaşına geldim. Bu yaştan sonra çok fazla yeryüzünde dolaşmayayım diye. Bu peygamber sevgisi aslında. Yani bundan herkes böyle yapacak diye bir şey yok.
Evet.
Bu özel bir durum. Ama oradan anlayacağımız şey peygamber sevgisidir.
Orada irşada devam ediyor mu hocam yoksa?
Efendim şimdi müslü müritleri var. Bunlara muhtemelen yemek yemek için bu zat çıktı yukarıya. Diğer işte abdest vesaire gibi ihtiyaçlar için çıktı. Keza muhtemelen sohbet içinde çıkıyordu. Çünkü bir sürü dervişler var.
Tabii.
Ama bir saat iki saat sohbet ediyor. Dünyevi ihtiyaçlarını gideriyor. Ondan sonra belki tekrar odasına, cilehanesine çekiliyordu. Muhtemelen böyleydi yani. Yoksa sürekli orada kalma diye bir şey zaten düşünülemez. Ama bu işte bir peygamber sevgisinin yansıması olarak görmek lazım. Sonra Hoca Ahmet Yesevi'nin işte en meşhur müridi bu Hakim Ata, bir de Sufi Muhammed Danişment, o da diğer müridi. Yani çok müritler var da icazetli müritlerinden bir tanesi de Sufi Muhammed Danişment. Onun da kabri Oturar'da, yani Yesi'ye, Türkistan'a 50-60 kilometre mesafedeki Oturar. Bugün artık Oturar yani diye bir şey yok. Eskiden meşhur bir yermiş. Moğol istilasında yıkılmış ama Oturar'ın olduğu bölgede bugün bir küçük bir köy gibi bir şey var. Aslanbap Türbesi var. Aslanbap Türbesi'nin şöyle 300 metre ilerisinde Danışpan Ata diyorlar. Danışpan Ata Kazak Türkçesiyle. Yani Danışment Ata. Sufi Muhammed Danışment. Şöyle bir türbe değildir. Yani bir böyle bir toprak yığını var. Etrafını çevirmişler tel örgüyle. Danışpan Ata veya Danışpan Evliya yazmışlar. İşte orası muhtemelen Sufi Muhammed Danışmend'in kabri. Sufi Muhammed Danışmend de Mir'atül Kulub isminde Çağatay Türkçesiyle Nesir Düzyazı bir eser kaleme almış. Bu yazma halindeydi, el yazmasıydı. İşte 90'lı yıllarda, 97 mi 98 mi o yıllarda bunun bir nüshası İsveç'in Uppsala Üniversitesi Kütüphanesi'nde el yazısı. Oradan kopyasını getirip burada İLEM Araştırma Dergisi'ne İstanbul'da uzunca bir makale şeklinde yeni harflere, Latin harflerine çevirerek ve günümüz Türkçesine göre sadeleştirerek bu Sufi Muhammed Danışmend'in Mir'atül Kulub isimli eserinde neşretmiştik. Bu da mühim bir eser. Yani erken dönem bir Yesevi eseri. Hoca Ahmet Yesevi'nin sözleri de var içinde. Yeseviliğin erken dönemine, ilk dönemine ait böyle bir eser Mir'atül Kulub. Yesevilikte sonraki asırlara tabii devam ediyor. Hazini, Ahmet bin Mahmud Hazini diye bir zat Osmanlı döneminde İstanbul'a geliyor. Hatta Balkanlara kadar da gidiyor. Aslen Orta Asyalı, bugünkü Tacikistan topraklarında efendim hem Yesevi hem Nakşi tarikatlarına bağlanıyor ve Anadolu'ya geliyor. Burada bazı eserler kaleme almış bu Hazini isimli zat. Yeseviliğin efendim Osmanlı coğrafyasında tanınmasına da hizmet etmiş. Cevahirül Ebrar gibi, Menbaul Ebhar gibi bir kısım eserler kaleme almış bir zat. Yesevilikte tabi zikri erre diye testere zikri denen zikir usulü var. Boğazdan hay, hu gibi zikirleri icra ederken testere sesini andıran bir ses çıktığı için zikri erre denmiş. Halvet vardır. 40 günlük halvet. Efendim bir kısım hizmete önem verilir. Orta Asya Türk dünyasında uzun yıllar devam etmiş ve 19. yüzyılın sonunda ortadan kaybolmuş, müntesibi bağlısı kalmamış bir tarikattır Yesevilik.
Eyvallah hocam, verdiğiniz kıymetli bilgiler için teşekkür ederiz. Kıymetli Erkam Radyo dinleyenleri, bugün de programımızın sonuna geldik. Dervişin Günlüğü programına sorularınızı dervisingunluğu@erkamradyo.com adreslerinden ulaştırabilirsiniz. Gününüz hayır olsun, selametle kalınız efendim.